Ayrım 4.
Teemmül olunsun. İşte bu günlerdeydi ki Talat Bey'in dalgınlığını herkes merak ederdi. Bu günlerden biriydi ki Saliha Hanım ile Ayşe Kadın dahi Talat Bey'e bir hal olduğunu anladılar ve Ayşe Kadın bir dereceye kadar sebebini dahi keşfeyledi. 12. Hacı Baba'nın Evi. Hacı Baba'nın dükkanının bir köşesinde yeşil çuhadan bir perdeyle örtülmüş bir ufak kapı var. Bu perde açıldığı gibi önde ufak ve karanlık bir mutfak ve bir yandan bir dar merdiven görünür. Merdivenden çıkıldığı gibi ufacık ve penceresiz bir sofa olup merdivenin iki tarafında iki kapı var. Bu kapıların sağ koldaki açıldıkta temizce döşenmiş bir oda görünür. Bu odanın bir köşesinde bir sepet sandık ve üzerinde daha bitmemiş iğnesi üzerinde bir entari ve diğer bir köşesinde bir ince bezle örtülmüş bir gergef ve duvarın bir tarafında bir ayna ve diğer bazı böyle alametler görünmekle Vehle-i Ula'da bir kız odası olduğu fark olunur. Evet, yukarıda ima olunduğu gibi Hacı Baba'nın bir emeksiz kızı vardı. İsmi Fitnat'tı. İşte bu oda Fitnat Hanım'ın odasıdır. Biz şimdi evin tarifine bakalım da sonra Fitnat Hanım'ın uzun uzadıya tavsifine geleceğiz. Bu odanın kapısının karşısındaki kapı açıldıkta ufacık bir oda görünür. Bir köşesinde bir çarşafla örtülmüş bir sürü yatak ve çivilere asılmış bazı eski kürkler, entariler bulunmakla bir ihtiyar kadının odası olduğu belli olurdu. Filvaki Hacı Baba'nın 70 yaşını mütecaviz Emine Kadın namında bir analığı vardı. İşte bu oda ona mahsustu. Sofanın bir köşesinde yılan kahvi bir dar merdiven olup yukarı çıkıldığı gibi bir ufak oda var. Bu odanın bir köşesinde katlanmış bir yatak ve bir tarafında bir namaz seccadesi ve bir masanın üzerinde bir şamdan, bir kibrit, su ile dolu bir sürahi, bir bardak ve bir köşede dayatılmış bir uzun çubuk ve bir pencerede uzun marpuçlu bir nargile ve duvara asılmış birkaç levha ve bir iki eski kürk bulunmakla bir erkek odası olduğu anlaşılır. Filvaki bu oda Hacı Baba'nın odasıydı. Hacı Baba saat 1'de dükkanı kapayıp ve yukarı çıkıp Fitnat Hanım'ın odasında Fitnat Hanım ve Emine Kadın'la beraber yemek yedikten sonra kapının anahtarını cebine koyup kahveye çıkar ve yazın 3'e kışın 5'e kadar oturup sonra gelip kapıyı açardı. Bir ufak fenerle yukarıya çıkardı. Mumu yakardı. Yatağını hazır bulup yatar uyurdu. İşte Hacı Baba'nın adeti daima buydu. Gelelim Emine Kadın'a. Bu kadın evladı Çerakese'den olup Hacı Baba'nın pederi kendisini ufak almış ve birkaç sene sonra karısı olan Hacı Baba'nın anası öldükten sonra nikah kıymıştı. Bu kadıncağız saçı bembeyaz ve ağzında bir dişi yok. Burnunun ucu ağzını kapamış, gayet de zarif bir kadın olup pek çok masal bilir ve ekseriya cinlerden, cadılardan ve gul yabaniden bahseder ve onlardan pek çok korkardı. Emine kadının vazifesi günde bir defa mutfağa inip bir sahan yemek yapmak ve Hacı Baba'nın yatağını kaldırıp odasını düzeltmekten ibaretti. Fakat Emine kadın Fitnat Hanım'ı pek çok sevdiğinden sabahleyin kalktığı gibi odasına gidip masala başlardı ve masal söylemeye dalardı ki Fitnat Hanım hatırına getirip mecbur etmeyeydi, hiçbir vakit masalı bırakıp işle meşgul olmak hatırına gelmezdi. Hacı Baba tabii titiz olduğundan Emine kadına daima çıkışırdı. Hele yemekte biraz kusuru bulduğu vakitte seni masallar bırakmaz ki bir iş yapasın diyerek kıyameti koparırdı. Bu sebepten Emine kadın Fitnat Hanım'a masal söylerken Hacı Baba'nın geldiğini duyduğu gibi ani de masalı bırakıp bir işle meşgul olurdu. Bununla beraber Emine kadın mutfakta yemeği ateşe koyduktan sonra dükkana çıkan kapının yanına gidip perdenin arkasından Hacı Baba ile konuşmaya başlar ve bir iki sözden sonra masal babını açardı. Fakat Hacı Baba masala başladığını anladığı gibi yemeğe bak yemeğe, yemek yanacak, masal istemem diyerek bir çare kadını meyusen kovardı. 13. Fitnat Hanım. Yukarıda ima olunduğu gibi Hacı Baba 14 sene evvel evlenip bir dul karı almıştı. Bu karının 1 yaşında bir kızı vardı. Bir sene Hacı Baba ile yaşadıktan sonra bir çare kadın öldü. Kızı Hacı Baba'ya kaldı ki Fitnat Hanım dediğimiz bu kızdır. Bu kızın babası kim olduğunu kimse bilmezdi. Hacı Baba ve kız kendisi dahi şu kadar bilirdi ki Zekiye Hanım kızın anasıdır. Hacı Baba'ya varmazdan evvel taşralı olup İstanbul'da memuriyette bulunan bir zat ile akdi izdivaç etmiş ve birkaç ay sonra merkum vefat etmekle Zekiye Hanım hamile kalıp bu kızı dünyaya gelmişti. Lakin aslı böyle miydi? Yok. Sabredelim de aslını sonra anlayacağız. Her neyse. Hacı Baba bu kızın terbiyesine pek çok dikkat edip 5 yaşına bastığı gibi mektebe göndermeye başladı ve hiçbir vakit yalnız göndermeyip daima bir adam terfik ederdi. 8 yaşına varıncaya dek mektebe devam ettirdi. Sonra mektepten çekip eve kapadı. Ama şöyle kapadı ki bir çare Fitnat, ol vakitten bahsimiz olan zamana değin, yani 14 yaşına varıncaya kadar sokak kapısını bile görmemişti desek mübalağa etmiş olmayız. Fitnat Hanım cismi narin, boyu orta, gözleri kaşları simsiyah, örme saçları arkasından beline dek uzanmış, rengi süt gibi bembeyaz, burnu gayetle düzgün, hokka gibi ufak ağzı, lal gibi iki dudak, ince gibi beyaz ve ufak dişlerle tezyin olunmuş, velhasıl hüsnü mücessem denmeye şayan 15 yaşında bir kızdı. Fitnat Hanım gayetle halim olup hiddet ve gazabın ne olduğunu bilmezdi. Nezaket ve letafet ona mahsus şeyler, pek az söyler. Sesi gayetle ince ve güzel. Hiçbir vakit kahkahayla gülmeyip ancak tabiatın acayibinden olan inci gibi dişlerini gösterecek kadar bazen tebessüm ederdi. Ahlakın uzun uzadıya tarif etmektense Hacı Baba gibi titiz ve hadidül mizaç bir adam imtizaç edip merkumu hiçbir vakit gücendirmediğini ve emr-ü tembih haricinde ebedi hareket etmediğini zikretmekle kifayet etsek daha iyidir zannederim. Evet, Hacı Baba Fitnat Hanım'dan pek çok hoşnut olup hiçbir vakit kendisine fena söz söylememiş ve surat etmemişti. İsmetine gelince, yukarıda denildiği gibi 7 seneden beri sokak kapısını görmemiş ve konuştuğu zatlar mahdut olduğundan buna İsmet-i Mücessime desek bile az söylemiş oluruz. Fitnat Hanım'ın dikiş dikmek ve nakış işlemeye o kadar sevdası vardı ki sabahleyin kalkıp kendine ve odasına güzelce bir düzen verdiği gibi gergefi önüne alıp veyahut dikişe başlayıp hiç baş kaldırmazdı. Emine kadın dahi ihtiyarların adeti üzere pek erken kalkıp eve biraz nizam verdikten sonra Fitnat Hanım'ın yanına gidip masal söylemeye başlar idiyse de Fitnat Hanım bu masallara çok dikkat etmeyip dikkati gergef ve dikişindeydi. 3-4 saat böyle geçtikten sonra nakış ustası Şerife kadın gelip bir yarım saat kadar nakışta talim eder ve yarım saat kadar da Emine kadınla konuşur gider. Fitnat yine işlemeye dalar. Velhasıl Fitnat Hanım daima dikiş ve gergefle meşgul olur. Gah işlemiş olduğu şeyleri açar, gözden geçirir, noksanlarına canı sıkılır, noksansız olanlar da iftihar eder. Güzel işlenmiş veya dikilmiş bir şey görse birkaç defa gözden geçirir, mislini yapmaya çalışır. İşte Hacı Baba'nın evine nakış ustasından başka giren çıkan yok. Çünkü bir taraftan Hacı Baba komşularıyla çok iyi geçinmediğinden ve tarafı diğerden Fitnat Hanım'ın kimseye iadeyi vizit etmeyeceği belli olduğundan komşulardan hiç kimse Hacı Baba'ya misafir olmaz. Ama Fitnat Hanım böyle daima yalnız oturmaktan sıkılmaz mıydı denilecek? Yok, büsbütün aksine. Fitnat Hanım'ı kendi alemi içinde, kendi gergefiyle, kendi dikişiyle şöyle eğlenirdi ki onları bırakıp bir misafirle konuşmak, söz bulmaya kendini zorlamak kendisi için adi bir azap olacaktı. Hatta Emine kadının masallarını dahi çok defa dinlemeye vakit bulamazdı. Emine kadın işsiz kaldığı gibi vira masal söylemekten vazgeçmezdi ya, fakat dinleyen yoktu. 14. Daha bir eğlence, taşuku fitnat. Bir müddet sonra Fitnat Hanım'a daha bir eğlence çıktı. Eğlence de değil ya, daha bir meşguliyet diyelim. Malumdur ki kadınlar ve hususuyla kızlar, vakitlerin çoğunu pencere ve cumbalarda geçirip sokakta geçenleri seyretmekle eğlenirler. Fakat bizim Fitnat Hanım'da bu adet yoktu. Fitnat'ın eğlencesi bütün gergefinde ve sandık ve çekmecelerindeki işlemelerinde, örmelerinde mahdut idi. Öyle pencerede oturup seyretmeyi tecrübe bile etmemişti. Ve tecrübe etmek dahi hiç hatırına gelmemişti. Meğer bir gün saat 4 sularında odasında gezinirken gözü sokağa gider. Gayetle parlak bir şey, yani pek güzel bir oğlan gözüne çarpar. İhtiyarı olmayarak pencereye yanaşır, gözünü şu oğlana diker, gözüyle onu teşhi eder. Oğlan görünmez olduğu gibi güneş grup ettikten sonra ufku arza görünen melalete müşabih bin hüzün Fitnat'ın ruhunda nümayan olur. İptidadan beri süt limanlık olan bahri efkarından bir telaş dalgasıdır peyda olur. Gönlü gergefte işlemek çok istemiyor, pencerede oturmasını istiyor. Yarım saat kadar cumbada oturur. Gördüğü adama benzer bir daha görmek ister. Fakat yağma yok, göremez. Anlar ki o bir imiş. Başkasından ümit keser de onun tekrar geçmesini arzu eder. Lakin onun da böyle çabuk dönmesini ümit etmez. Yine gergefin yanına çekilir. Ama yarım saatte bir kalkıp pencereden sokağa bakar. Bakar ama bir şey göremez. Yalnız saat 10'da bir defa kalkıp baktığı gibi gördü ki sabah gördüğü çocuk dönmüş ve evin hizasından geçmiş. Ancak arka tarafından biraz görebilir. Nihayet bir iki gün böyle gider. Fitnat Hanım dikkat edip anlar ki bu çocuk saat 4'te yukarı çıkar ve saat 10'da döner. Artık saat 4'te ve ona yaklaştığı gibi Fitnat Hanım cumbadan çekilmez. Bu veç ile Talat Bey'i, çünkü bu çocuğun Talat Bey olduğunu elbette anladınız, her gün iki defa görür. İşte bu vaka Fitnat Hanım'ın tabiatına bir tebettül getirir. Gergeften, dikişten biraz soğur. Öyle daima işlemekle vakit geçirmekten çok hoşlanmayıp bazen de bir köşeye çekilip tenha düşünür. Zihninde bir meşguliyet, bir keder olduğu yüzünden belli olur. Sokağa bakmadan hoşlanır, her ne kadar ki Emine kadın. Kızım pencerede oturma, seni görürler de nazar var, sihir yaparlar. Aa kızım, sihirden, nazardan neler olur neler. vesair buna dair binlerle hikayeler söyler idiyse de faide vermezdi. Şerife kadın dahi Fitnat Hanım'ın bu neşesizliğini anlamıştı ve hatta bir gün çıkarken Emine kadını mutfakta bulup dedi ki, "Canım, bu kızcağızı çok mahzun görüyorum. Galiba sıkılıyor. Hiç dışarı çıkar mısınız? Cuma günleri hiç olmazsa seyir yerlerine çıkarır mısınız? Komşulara gider misiniz? Onlar size gelir mi? Ah kadıncığım, 7 senedir ki bu kızcağız sokak kapısından çıkmamış. Bilmezsin babası ne titizdir. Komşular da gelmez. Ne gelsin? Bir defa gelir, 2 defa gelir, sıra bize gelir. Biz gitmediğimiz gibi onlar dahi kesilir gelmez. Ben de kapandım. Kızı yalnız bırakmayayım diye hiçbir yere çıkamıyorum. Ben de anlayamıyorum pederinin bu merakı nedir. Kız benimle beraber çıktığı vakit ne olmak ihtimali vardır? Ben de korkarım. Korkmam demem. Allah esirgeye nazardan. Kızlara pek çok nazar değer, orası öyle. Ama kızın bir nüshası var. Merhum anası bir nüsha bırakmış ki nazardan, cinden, her fenalıktan saklar. O nüshayı hiçbir dakika boynundan çektirmem. Ne nüsha? O nüsha bir tılsımdır. Merhum anası bilmem nasıl ele geçirmiş. Bana vasiyet ettiydi ki sakın bu nüsha kaybolmasın ve kız 18 yaşına bastığı gibi açıp kendisini okutmalısın. İşte daha 3 sene var nüshayı açmaya. Bakalım içinde neler olacak. Yok, hacı babanın bunda hakkı yok. Kızı biraz çıkarmalı, eğlendirmeli. Aa, böyle olur mu? Hapishanede gibi gece gündüz evde kapalı. Dur, gideyim çıkışayım biraz hacı babaya. Şerife kadın böyle diyerek dükkan kapısını açar, bir sandalyede oturur, söze başlar. Hacı baba, size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Canım, şu kızı veremeyeceksiniz. Gece gündüz evde mahpus gibi olur mu? Biraz konu komşuya göndermeli. Emine kadınla beraber bazı seyre çıkarmalı. Hanımefendi, ben size bir şey söyleyeyim. Benim adım Cimri çıkmış. Komşular, mahalleliler benim hakkımda neler söylemezler. 20 kuruş araba parası vermemek için kızını ayda bir defa olsun dışarı çıkarmıyor diyorlar. Ben sahi müsrif değilim. İdareme bakarım. Ama Allah'a şükürler olsun bana vermiş. 20 kuruş sarf olunacak da vazifem değil mi? Fakat ben kızımı çıkarıp bir seyre göndersem, kız güzel, herkes arabanın arkasına düşecek. Kimi yüzüne bakıp bıyık vuracak, kimi sigara atacak, kimi bilmem ne halt edecek. Benim gayretim, namusum böyle rezaletleri tahammül edemez. Bizde şimdi edep kalmadı, namus kalmadı. Senin seyir yerleri dediğin yerler rezalet yerleridir. Edepsizler, ırsızlar mahalleleridir. Öyle yerlere kız gönderilir mi? Ben erkeğim, ihtiyarım da yine öyle yerlere girmekten ictinap ederim. Çünkü bilirim ki namusumuza muzırdır, ırzımı muhildir. Nerede kaldı ki 15 yaşında bir kız öyle yerlere gitsin? Öyledir, hakkın var ama modalar, alafrangalar böyle şeyler çıkardılar. Ne yapalım? Affedersin, bu alafranga da değil. Alafranga bunu kabul etmez. Hiç kağıthanede, veli efendide, öyle mahallelerde hiçbir vakit bir madama gördünüz mü? Ben mi göreyim? Ben gider miyim öyle yerlere? Gidenlerden sorabilirsin. Madamalar çıkarlar, erkeklerin meclislerine girerler, kahvelerde otururlar. Fakat bir madama, kocasını yahut biraderini ya babasını kolundan alıp kemali vekarla yürüyerek, ırzına halel getirmeyecek bir yere gidip kemali edeple oturur. Hiç kimse yüzüne bakmaya cesaret edemez. Halbuki bizimkiler öyle değil. Biz kapılarımızı, kızlarımızı bir arabacıya teslim edip Allah'a emanet, nereye götürürse götürsün. Orası öyle. Ama hiç olmazsa aralıkta komşulara göndermelisin. Komşuya gittiği gibi komşanın bu cuma gel kağıthaneye gidelim diyecek, kandıracak. Nihayet olmaz. Sen benim kız gibi öyle uslu, kamil bir kız, bir karı tanırsan getir. Kızla görüşsün, konuşsun ki kız dondan bir şey istifade etsin. O vakit ben sana ne diyeyim? Yoksa başka türlü olmaz. Ben bu kızı 15 sene var ki böyle saklıyorum. Babası da benim, anası da ben. Fena mı terbiye vermişim? Eğer verdiğim terbiye fena ise bu usulü tebdil edeyim. Fakat zannederim ki değil. Aa, ben öyle mi dedim? Ben kız sıkılıyor diyorum, yoksa... Yok, sıkılmaz o. Zaten gezmek ne demek bilmez ki. Onu seyre göndersen bile gitmez. Şerife Hanım'ın Hacı Baba'ya vereceği cevap kalmadığından 1-2 dakikalık bir sükutten sonra kalkıp gider. 15. Tebdili kıyafet. Gelelim yine Talat Bey'e. Talat Bey'i hatırınız dal olmalı ki bir büyük hüznü meyusiyette bırakmışız. Evet, bir çare öyle bir haleti meyusiyette yukarı aşağı dolaşırken bir gün görür ki Hacı Baba'nın dükkanından bir kadın çıkıp Aksaray'a doğru iner. Talat ne yapacağını şaşırmışa bu kadının arkasını alır. Kadın Aksaray'a iner. Murat Paşa'dan geçer, yüksek kaldırıma çıkar. Talat Bey arkasını bırakmaz. Nihayet oda başına yakın giderler. Kadın bir kapıyı çalar, bir ufak eve girer. Talat Bey ileri gider, bir Saka'ya rast gelir. Saka baba burada bizim. Efendinin evi var. Galiba şu köşedeki olmalı değil mi? Yok, o nağış ustası Şerife Hanım'ın evidir. Tuhaf. Ya onun evi nerede olmalı acaba? Bu mahallede öyle adam yok. Yanlış tarif etmişler öyleyse. Talat Bey'in muradı, Hacı Baba'nın dükkanından çıkan kadını anlamak ve bu vasıtayla şayet maşukasından bir serrişte almaktı. Bu kadının nakış ustası olduğunu anladı. Kendi kendine, kıza nakış göstermeye gider. Bunu tenhaca bulup da keş biraz etsem. Yok yok, o olmaz. Fakat madem ustasıdır, kız elbette bazı defa bunun evine gelecek. Yolda rast gelsem de kendisine muhabbetimi arz etsem. Lakin ne diyorum, o kapıdan çıkmaz da buraya kadar mı gelecek? Böyle diyerek ve bin türlü hülya kurarak avdet eder. Zihninde görüşmeye hiçbir yol, hiçbir vasıta bulamaz. Bir de Murat Paşa caminin önünden geçerken bir kadın gözünü dişti gibi visale nail olmak için bir kadının kıyafetine girmek lazım olduğu hayalhanesinde tasavvur eder. Ah, sahi bir kadın kıyafetine gireyim. Nakış öğrenmek vesilesiyle bu nakış ustasına gideyim. Evini öğrendi mi? Sonra ötesi kolay. Oh, ne güzel hatırıma geldi. Ne kolay şey. Oh, bıyığım sakalım yok. Boyum kısaca. Aa, saçım yok. Fakat bir perukadan satın alırım. O da oldu. Pek güzel. Bir ferace, bir yaşmak. Lakin yok. Yaşmağı takamam. Doğrusu, yüzüme bir siyah yazma yemeni. Arkamda bir çarşaf. İşte bu kolay. Sokakta da kimse tanımaz. Nasıl daha evvel böyle bir şey hatırıma gelmemişti diyerek meyusiyetten bir ümide döner. Tebdili kıyafeti zihninde kurdukça kurar. Evine gider, bütün gece uyumaz. Ertesi gün teşebbüs edeceği işin tedarikatını kurar. Ertesi gün sabahla kalkar. Gece kurduğu hülya üzere Beyoğlu'na geçer. Bir modist dükkanından kendi saçına muvafık bir yapılmış saç alır. Oradan dönüp beledan kapısına gelir. Biraz kullanılmış bir karı rubası, yani bir gömlek, bir entari, bir şalvar, bir çarşaf, bir yazma yemeni alır. Bir ufak bohça yapar, bir çocuğun eline verir. Bayazıt'a doğru çıkar. Bir de saate bakar ki 9'u geçmiş. O günün tebdili kıyafete müsait olmadığını anlar. Aşağı iner, bohçayı mühürler, tanıdığı bir dükkana bırakır. Hacı babanın dükkanı önünden geçerken bir de cumbaya göz atar. İş bu göz atması boşuna gitmez. Fakat Talat Bey zihninde visali kurmuş. Böyle daima pencerede oturmasından taaccüpte kalır. Bilmez ki kendisinin müptela olduğu derde bir çare kız bir ay evvel müptela olmuş. Talat Bey evine gider. Erken kalkayım diye erken yatar. Fakat uyku nerede? Her bir tarafa döner, hülyalar kurar. Tebdili kıyafet etmek için zihniyle bir mahvi yer arar. Şehzade başında bunların bir evi var ki asıl Saliha Hanım'ın pederinin eviydi. Bu evi kirayla verirlerdi. Fakat o aralık boştu. Hem bu evin arka tarafından bir dar sokakta kapısı vardı ki bu kapı hiçbir taraftan görünmezdi. İşte orası Talat Bey'in hatırına gelir, oraya gidip tebdili kıyafet etmeyi kurar. Sabahla kalkar annesine, "Eve çoktan beri bakmadık. Anahtarı verseniz gidip gireyim bir defa." diyerek anahtarı alır, dışarı çıkar. Evvelsi gün bir dükkanda bıraktığı bohçayı gider alır. Oradan Şehzadebaşı'ya gider. Söylediğimiz dar sokağa girer, evin kapısını açar, içeri girer, bir dolapta kırık bir ayna bulur. Bu aynayı önüne alıp bohçayı açar. Evvela modist matmazelin tarifi üzerine saçlarını uydurur, rubaları giyer. Güzel bir kız kıyafetine girer. Çocuk olduğu hiç belli olmaz. Talat Bey sevincinden çıldıracak. Aynaya bakarak kendi kendine, kimse fark edemeyecek. Ah, işte aynı kız gibi. Ben de bir kız olaydım, güzel bir kız olacakmışım. Oh, bugün görüşeceğiz. Adını belleyeceğim. Oh, ne tatlı adı olacak. Ne güzel ismi olacak. Hele görüşeceğiz, konuşacağız. Ah, hiç aklım almıyor. Fakat belli olursam rezil rüsvay olacağım diyerek yüzünü yemeniyle örttü. Çarşafa büründü. Eline bir ufak kadın şemsiyesi aldı, çıktı. Kapıyı kapayıp anahtarı cebine soktuğu gibi soluğu oda başında aldı. Giderken yolda rast geldiği çapkınların buna işaretler ettiklerini, lakırdı söylediklerini, omuz vurduklarını bırakalım da ilerisine bakalım. 16. Nakış talimi. Talat Bey, Şerife kadının kapısına gittiği gibi kapıyı çalar. Der akap kapı açılır. Yukarı çıkar. Çarşafı yemeniyi çıkarır. Gösterdikleri bir ufak odaya girer. Görür ki ihtiyar bir kadın oturup bir iki kıza nakış gösterir. Selam verip bir köşede oturur. Dizleri tir tir titriyor, korkuyor. Ettiğine birden pişman olur. İstikbalini düşündükçe müteselli olur. Birazdan sonra kızlar gider. O vakit Şerife kadın Talat Bey ile mukalemeyi açar. Siz kimsiniz kızım? İsminiz nedir? Talat Bey kendi ismini evvelce düşünmüştü. Sesini kız sesine benzetmeye çalışarak, ismim Ragıbedir, bir müderris kızıyım. Anam 15 sene evvel ölmüş, beni ufak bırakmıştır. Pederim beni okumaya, yazmaya çalıştırır. Nakışa dikişe çok sevdam vardır. Ama bırakmıyor. Onlar bir işe yaramaz, sen okumaya yazmaya bak diyor. Subhanallah. Karı müderris olmayacak, katip olmayacak. Kız o kadar okumak yazmak ne lazım? Kızlara birinci lazım olan şeyler dikiş dikmek, nakış işlemek vesaire böyle şeylerdir. Yazı da fena değil demem ama... Nihayet geçenlerde halam da gelmişti. Pederi güç belayla kandırdık ki bana biraz dikiş, biraz nakış tahsil ettirsin. Bir nakış ustası aradık. Sizi pek çok methettiler. Onun için geldim, size rica edeyim. Peki kızım, peki. Nakıştan hiç meşk aldığın yok mu? Valideciğim hiç şimdiye kadar elimi yine tutmamış. Siz himmet edeceksiniz de. Yazık. Kızım böyle güzel lakırdı söylersin. Böyle güzel uslu bir kız da nakış bilmeyesin. Aa, peder efendi yetmemiş. Fakat merak etme kızım. Aa, bu zekavetinle, bu aklına hiç şüphem yok ki. Az zaman içinde pekala öğreneceksin. Fakat siz buraya geleceksiniz, değil mi? Evet, ben deniz gelirim. Çünkü ihtiyarladım kızım, bir yere gidemiyorum. Şimdi hemen başlayalım kızım. Dışarıda boş bir gergef var. Onu getir bana. Ragibe hanım kalkar, gergef alır, Şerife kadının önüne getirir. Şu dolabı da aç. Üst katında bir çevre var. Onu getir, şu kutuyu da getir. Ragibe hanım hepsini getirir, önüne bırakır. Şimdi bak kızım. Ben şu çevreyi nasıl gereceğim ki sen de evinde öyle geresin. Şerife kadın çevreyi gerdikten sonra kutuyu açar. İğne iplik çıkarır, işlemeye ve her şeyi tarif etmeye başlar. Ragibe hanım yani Talat Bey gözlerini gergefe diker. Gah nakışa dikkat eder ve gah işin nasıl ileri varacağını düşünür ve gah hilesinin meydana çıkmasından korkar. Yüzü her dakikada bir renk peyda eder. Nihayet birazdan sonra meşk biter. Ragibe hanım kalkar, çarşafına bürünür, çıkar gider. Yüksek kaldırımdan inerken bakar ki kendi kalem efendilerinden bir zat dahi karşısında yürüyor. Bir de merkum efendi buna yanaşır. Baş eğip dikkatle yüzüne bakar, işaretler eder. Talat Bey bir taraftan beni tanımasın diye korkar, bir taraftan da herifin bu türlü hareketi rezilanesi canını sıkar. İster yakasını kurtarsın fakat herif ayrılmaz ki. Talat Bey acele gider, o da acele eder. Talat Bey yavaş durur, o da öyle yapar. Talat Bey'in canı sıkılır. İster herife çıkışsın fakat cesaret edemez. Kendine de el vermez. Kendi kendine, ah bir çare kadınlar, neler çekerlermiş. Biz erkekler onları kukla mesabesinde kullanıyoruz. Yolda serbest ve rahat yürümelerine mani oluruz. Bu ne rezalet, ne küstahlık. Bir erkek tanımadığı bir başka erkeğe rast gelse yüzüne bakmaz, söz söylemez. Lakin tanımadığı ve hiç başka defa görmediği bir kadına rast geldiği gibi gülerek yüzüne bakmaya ve söz söylemeye başlar ve kovsalar bile yanından ayrılmaz. Demek oluyor ki biz karıları insan sırasına koymayız. Kendimizi eğlendirmek için onların ruhunu sıkarız. Serbest gezip seyretmelerine ve eğlenmelerine mani oluruz ve bir taraftan da kendimizi onlara güldürürüz. Çünkü bazı kurnaz kadınlar bulunur ki bu ne budalaymış, dur bununla biraz eğlenelim diyerek bizi maymun gibi oynatırlar seyirlerinden evlerinin kapısına dek, arabanın arkasından tozlar dumanların içinde götürürler. Ahlak ve adatımızı bilmez bir adam bir kimseyi bu halde görse elbette deliymiş diyecek. Talat Bey bu mülahaza ile şehzade başındaki evinin kapısına dek gider. Bir de bakar ki merkum efendi arkasından gelir. Talat anahtarları çıkarır, kapıyı açar, içeri girip yine kapar, yukarı çıkar. Çabucacık karı esbabını çıkarır, kendi esbabını giyer. Girdiği kapıdan değil, bir iki sokak kapısından çıkıp kaleme gider. Saat 10'da Bermutat evine gider. Ertesi yine bu minval üzere saat 3'te şehzade başına gidip tepili kıyafet ettikten sonra nakış ustasının evine gider. Oradan yine şehzade başına döner. Tepili kıyafet ettikten sonra kaleme gider. Velhasıl 4-5 gün böyle geçer. 17. Ders sevdası. Şerife kadın bir gün Fitnat Hanım'la nakış taliminden sonra konuşurken der ki, İki gün var evime bir kız gelir, 17-18 yaşında var. Nakış hiç bilmez, lakin bir okuması bir yazması var ki. Hiç ben öyle kız görmedim. 5 dakikada koca bir gazeteyi baştan başa okur. O zekavet, o akıl, erkek gibi söz söylemesi, daha da hak bir şey. Nakış nasıl öğrenememiş şimdiye kadar? Babası bırakmamış. Fakat o zekavet ile nakışı da öğrenecek. 2 gün var ki bana gelir de oldukça iğneyi kullanmaya alıştı. Ah, insan okumak yazmak bildiği gibi her şeyi kolay öğrenir ah. Ben böyle kör kaldım. Hiç okumak bilmez misin kızım? Okurum biraz ama okuduğumu anlayamam ki. Bir şey yapalım öyleyse. O kıza söyleyeyim buraya gelsin bazı defa. Sana ders göstersin. Sen de ona nakış gösterirsin. Onun da nakışa çok sevdası vardır, olmaz mı? Ah öyle olsa ne güzel. İsmi nedir kızım? Ragibe hanım. Ne güzel isim. Ah usta kadın. Şu ders maddesini uydursak. Pek çok sevdam var biraz yazı öğrenmeye. Peki kızım, peki.